Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçe'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakıncaya hoş geldiniz. Buradan bakınca da her hafta olduğu gibi bu hafta da batılı medyada Türkiye aleyhinde yer alan haberleri değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Evet, G20 zirvesiyle başlıyoruz çünkü bu hafta iki ana başlık var. Bunlardan ilki G20 zirvesi, öncesiyle çok konuşulan, kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla daha da bir konuşulan, özellikle de Alman basınında yer bulan G20 zirvesinden bahsediyorum. Nitekim G20 zirvesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yasaklandığını biliyoruz. Alman hükümetinden bu noktada uyarılar gelmişti. Aman Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da konuşmasın şeklinde. Nitekim Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temsilciliklerde bir konuşma yapma ihtimaline bile tahammül edemeyen Alman resmi makamları bir açıklamada bulunmuşlardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz bir etkinlik için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi şeklinde ifadeler yer alıyor. Halbuki değerli dinleyenler, bu konu resmi olarak konuşulmaya başlamadan önce dahi Alman basınında geniş bir şekilde yer almıştı ve buna karşı bir kampanya başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da konuşmasın şeklinde. Dolayısıyla Alman hükümeti tarafından açıklanan kararı ihlal etmenin mümkün olmadığını ifade ediyor sözcü ve Erdoğan'ın bir başkonsoloslukta konuşma yapıp daha sonra video mesajı aracılığıyla bunu yayabileceği yönündeki söylentiler için de bu yasak kararının geçerli olduğunu söylüyor. Yani aslında yabancı bir ülkede bulunan başkonsolosluk topraklarının aslında o ülkeye ait olmadığını, başkonsolosluk hangi ülkeye aitse ona ait olduğunu ve o egemenlik alan içerisinde istediğini yapabileceğini dahi bildiği halde Alman makamları burada gerçekleştirilecek olan bir konuşmanın video mesaj yoluyla aktarılmasına bile tahammül edemiyorlar. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Almanların çoğu Erdoğan'a etkinlik yasağını destekliyor şeklinde bir haber de var. Almanya hemen bir kamuoyu araştırması yapıyor ve bu araştırmaya göre Almanya'da yaşayanların %84'ü G20 zirvesi öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirilen etkinlik yasağını destekliyor şeklinde bir ifade yer alıyor değerli dinleyenler. Görünen o ki bu noktada bütün her şey Erdoğan'ı konuşturmamak üzerine kurgulanmışa benziyor. Nitekim Deutsche Welle editörünün hazırlamış olduğu geniş yorumda bu konunun aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a münhasır olduğunu ve adeta bir Erdoğan yasası çıkarıldığını ifade ediyor ve itiraf ediyor. Nazi hakaretleri, İncirlik'te görevli Alman askerlerini ziyaret yasağı, Türkiye'de tutuklu Alman gazeteciler, mülteci anlaşması nedeniyle şantaj girişimleri, Recep Tayyip Erdoğan aylarca Alman hükümetini parmağında oynattı. Alman hükümeti de tüm bunlara dişlerini sıkarak tahammül etti. Her defasında da sinirlendiğiyle kaldı. Ama bu sefer eline fırsat geçti. İşte bu fırsatı değerlendirmeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını engellemeli diyor aslında editör kısaca. Yani bizim egemenlik sahamızda kimin politik etkinlikler düzenleyip düzenlemeyeceğine biz karar veririz diyor artık Almanya şeklinde bir ifade var. Nitekim tüm büyükelçiliklerin bu yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirildiklerini açıklıyor haber. Bununla özellikle bir diplomatik temsilciliğin misyonu kastediliyor. O da Türkiye'deki temsilcilik ve burada aslında söz konusu olan bir Erdoğan yasası deniyor değerli dinleyenler. Yani aslında kısaca şu denilmek isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaması için biz bir yasa çıkardık deniliyor ve arada da diğer temsilcilerin, diğer ülke başkanlarının da bir etkinlikle konuşma yapmasını böylece engelledik. Tek nedeni de Erdoğan'dır, bunun adı da Erdoğan yasasıdır şeklinde bir haber bu aslında. Bir itiraf haber değerli dinleyenler. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bir açıklamada bulunmuştu ve demişti ki Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Erdoğan gazeteye yaptığı açıklamada Almanya bu hatasını düzeltmeli diye konuştu ve FETÖ destekçilerini Türkiye'ye iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceklerini ifade etti deniliyor değerli dinleyenler. Evet, konu sadece bununla da sınırlı değil, tam da G20 zirvesi dönemine denk gelen bir haberden bahsedeceğim aslında. O da Türkiye'de de yankı bulan Der Spiegel haberi. Der Spiegel darbe istiyor şeklinde yorumlayabiliriz bu haberi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala hem de Alman dergisi Der Spiegel çırtkanlık yaptı ve kontrollü darbe iftirasını savunan dergi Gülen'in sözcülüğünü üstlenerek yalanlar üzerine kurulu algı haberinde yeniden darbe olabilmesi için şartların mevcut olduğunu öne sürdü. Ve yazı da darbe teşebbüsüne yol açan tüm faktörler halen mevcut, yeni krizler ve hatta ikinci bir darbe teşebbüsü artık olası değil denemez ifadelerine de yer verildi. Yani sanki darbeyi FETÖ yapmamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı terör örgütünün ağzından aktaran haberde Türk hükümetinin darbeye bilerek engel olmadığı öne sürüldü. Spiegel'in haberinde Fethullah Gülen'in darbedeki rolü görmezden gelindi. FETÖ'nün algı çalışmalarına hizmet eden uzun bir gecenin protokolü başlıklı haberde değerli dinleyenler skandal ifadelere yer verildi diyebiliriz. Bunun başında da kontrollü iftirasına destek ifadeleri yer alıyor. Hatta detayda Erdoğan bu darbe teşebbüsünü kendisini desteklemeyen kesimleri sindirmek için sindirme aracı olarak kullanıyor ifadelerine yer veriliyor. Ve bu haberin bütünüyle yalanlar üzerine kurulu bir algı operasyonu olduğu bu şekliyle ortaya çıkıyor. Çünkü şu ifadeler var: darbe gecesinden bazı soruların cevapları hala yok. Örneğin devlet kurumları öğleden sonra olaydan haber olmasına rağmen neden hemen başkaldıranlara karşı müdahalede bulunmadı? Ayrıca darbeciler arasında çok sayıda Gülenci olmasına rağmen Gülen'in darbeye dahil olup olmadığı şüpheli ve ispat edilemiyor şeklinde ifadeler var. Görünen o ki Der Spiegel dergisi Türkiye'de devam eden darbe teşebbüsüne yönelik yargılamaları takip etmiyor. Muhabirleri, editörleri bu konuda duyarsız ve konuyla ilgili bilgi sahibi değil. Evet, G20 zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katılacak olması paralelinde Alman basınında Türkiye aleyhindeki algı operasyonları hız kazandı ve ardı arkasına Alman basınında Türkiye aleyhinde bir takım haberler yayınlandı. Bu haberlerden bir tanesi de Türkiye Almanya'daki casusluk faaliyetlerinin baş aktörü şeklindeki haberdi. Alman İç İstihbarat Servisi Alman devlet kurumlarını dinleme faaliyetlerinin arttığını duyurdu. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın casusluk faaliyetlerini artırdıklarını duyurduğu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'daki muhbir ve ajanları üzerinden muhalif ve Kürt grupları takibe aldığı ve ülkedeki Türk topluluğu üzerinde etki kurmaya çalıştığı öne sürüldü. Ve raporda Türk istihbaratı Rusya, Çin ve İran'ın yanı sıra Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörler arasında sıralandı ve yabancı istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleriyle ilgili raporun G20 zirvesinden birkaç gün önce açıklanması dikkat çekici. MİT'e yönelik suçlamaların çoğu da aslında daha önce de dillendirilmişti, yeni değil. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk istihbarat birimlerinin Almanya'da Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Türkleri takip ettiği bilindiği üzere öne sürülmüştü. Ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı çalışan bazı imamların Ankara'ya istihbarat bilgileri gönderdiği de iddia edilmişti değerli dinleyenler. Fakat raporda dikkat çeken bir ayrıntı, Alman ajanlarına göre FETÖ'cülerin muhalif olarak gösteriliyor olması. Nitekim rapora göre FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler muhalif olarak tanımlanıyor ve raporda Türkiye'nin FETÖ ve PKK hakkında bilgi toplaması ise suç olarak nitelendiriliyor değerli dinleyenler. Yani saflar yer değiştiriyor, suçlu ve masum ve aynı zamanda davalı ve maktul arasındaki fark ortadan böylelikle kaldırılıyor bu raporda. Fakat bu raporda aslında Alman makamları Türkiye'yi eleştireceğim derken, Türkiye'yi yereceğim derken bir itirafta bulunuyor. Hem de skandal bir itiraf bu. O da aslında PKK'yı Almanya'nın nasıl desteklediği, sahip çıktığı ve aynı zamanda faaliyette bulunmasına izin verdiği noktasında skandal rapor PKK'nın Almanya'da nasıl yuvalandığını da böylece ortaya koymuş oluyor. Rapora göre değerli dinleyenler, Almanya'da PKK yandaşı yaklaşık 14 bin kişi bulunuyor. PKK'nın gençlik yapılanması terör örgütünün eylemlerine katılmaları için ülke genelinde eleman topluyor. PKK 2015'in Eylül ayından 2016'nın başına kadar düzenlenen kampanyada 13 milyon avrodan daha fazla para toplandığı da vurgulanıyor değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere aslında Almanya'nın PKK ve özellikle FETÖ ile olan bağlantısını kendi raporu böylelikle itiraf etmiş oluyor. Başka bir haberde ise Ankara kaçan askerleri izletiyor iddiası yer alıyor. Ankara'nın yurt dışındaki askeri ataşe ve NATO'da görevli subaylara Haziran ayında darbe girişimi sonrası kaçan askerleri takip etme görevi verdiği iddia ediliyor. Haberde Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'nın yurt dışındaki tüm askeri ataşeler ve NATO üslerinde görevli subaylardan eski meslektaşlarını soruşturmalarını istediği iddia ediliyor. Ankara'nın kaçak askerlerin nerede yaşadığını, iltica başvurusunda bulunup bulunmadıklarını ve Batı medyası ya da hükümetleriyle iletişime geçip geçmediklerini bilmek istediği öne sürülüyor ve 9 Haziran'da verildiği iddia edilen emrin yüzlerce kişiye iletildiğine de dikkat çekiliyor. Ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda Türk ordusu mensubu ve diplomatın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçtığını şimdiden hatırlatmış olalım. Çok sayıda askerin de Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu ve bu ilticaların çoğunun da kabul edildiğini veya edilmek üzere olduğunu da ifade edelim. Ama konuyla ilgili buna rağmen Alman İçişleri Bakanı diyor ki Türkiye ile ilişkilerin muhafazasını istiyoruz ancak Türk istihbaratının Almanya'nın casusluğa karşı koyma faaliyetlerinin odağını oluşturduğunu görüyoruz ve bu tür yasa dışı casusluk faaliyetlerine tahammül göstermeyeceğiz. Evet, bu ifadeler gösteriyor ki aslında Almanya bu haberlerle kendi yapmış olduğu suçu, günahı örtmeye çalışıyor Türkiye'ye karşı. Yani karşı atağa geçerek, suçlayarak ve aynı zamanda bir takım raporlar yayınlayarak Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmaya çalışıyor. Kendi yapmış olduğu kabahatleri ve aynı zamanda Türkiye'nin kendisinden taleplerini görmeksizin. Eş zamanlı olarak değerli dinleyenler, Almanya'da genel seçimlere hem de 3 ay kala Başbakan Merkel seçim programını açıkladı ve Merkel programında Türkiye'nin stratejik ve ekonomik önemini vurgularken Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıktı. Programda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini reddediyoruz çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye'de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerdense büyük endişe duyuyoruz ifadeleri de yer alıyor değerli dinleyenler. Programda Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mülteci sözleşmesinin başka ülkelerle yapılacak benzer sözleşmeler için örnek alınması da vurgulanıyor. Yani aslında biz Türkiye'yi istediğimiz yerde çıkarlarımız doğrultusunda kullanmak istiyoruz ama söz konusu olan bizim algıladığımız şekliyle hukuk ve özgürlükler olduğu zaman işte orada üyelik noktasında çekincelerimiz var fakat faydalı olduğu yerde de önünü açacağız, açıyoruz şeklindeki yorumlar bunlar. Evet, görüldüğü üzere Almanya aslında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir iç siyaset meselesi haline getirmişe benziyor ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasi rant elde edilmeye çalışılması da Avrupa'daki siyasi aklın ne halde olduğunu gösteriyor. Yani özellikle Alman seçimleri yaklaşırken sürekli Erdoğan'a saldırmak veya Erdoğan şöyle Türkiye böyle tarzında bir yaklaşımda bulunmak aslında Almanya'da popüler siyasetin bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Bir tarafta da birileri Türkiye'de toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü yok şeklinde propaganda yaparken özellikle Batı medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yasaklanması, toplantısına engel konulmuş olması görülüyor ki aslında bir çelişki içerisinde bulunuyor Alman medyası ve siyasileri. Evet değerli dinleyenler, başka bir olayla ve detaylarıyla devam ediyoruz. Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Almanya yeni bir skandala daha imza attı geçtiğimiz günlerde. Alman hükümeti destekli gözü dönmüş ırkçı bir grup Erdoğan'ı ölümle tehdit eden "Bu arabayı istiyorsan diktatörü öldür" yazılı bir pankartı açtı. Başbakanlık önündeki eylem Hitler dönemi faşizmini aratmadı tabii. Alman güvenlik yetkililerinin seyirci kaldığı kirli eylemi düzenleyenin geçen hafta sonu Gezi Parkı'nda "Diktatörü devirin" ismiyle bildiri dağıtan devlet destekli STK olduğu ortaya çıktı. G20 toplantısını "Tiran Cinayeti 2017 isimli bir şenliğe dönüştürmek istediğini belirten grup, bir videoda Kürtçe ve Almanca olarak Erdoğan'a ölüm afişlerini zirve sırasında tüm Hamburg'a asacaklarını da duyurdu. İşte görüldüğü üzere aslında Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar tahammüllü olduğunu gösteren bir haber bu değerli dinleyenler. Türkiye Berlin'e nota verdi bu konuyla ilgili olarak. Rahatsızlığın dile getirildiği yazıda "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsaade edilmesi kabul edilir durum değildir" denildi. Ve aslında Batı'da bu noktada bir çifte standart olduğunu ifade edebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmazken Avrupalı liderlere dokunanın yandığını ifade edebiliriz Batı'da. Ve işte o pankartın açıldığı Avrupa ülkelerinde, yani "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açılan Avrupa ülkelerinde liderleri tehdit edenlere verilen cezalar. Almanya'nın bir şehrinde 31 yaşındaki bir aşırı sağcı Alman vatandaşı sosyal medya hesabından Başbakan Merkel'i tehdit etti. Güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan ırkçı, halkı kışkırtmaya sebep olacak içerikler paylaştığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir örnek, Almanya'nın bir eyaletinde 17 yaşındaki bir göçmen, annesine gönderdiği bir e-posta nedeniyle Başbakan Merkel'e suikast planlama suçundan tutuklandı. Ve İsviçre'nin bir kentinde Almanya'nın eski cumhurbaşkanına suikast planladığı iddia edilen bir kişi, sosyal medya mesajları nedeniyle gözaltına alındı. Fransa'da internetteki bir sohbet odasında Cumhurbaşkanı Macron'u vurmak için nasıl silah edineceğini soran bir aşırı sağcı suikast planlamak suçuyla tutuklandı. Evet, işte görünen o ki Avrupalı liderlere herhangi bir şekilde dokunmak, tutuklanmak, hapse atılmak için yeterli bir delil. Dokunmaktan kastettiğimizde sosyal medya hesabında, görüşme odalarında, yazılı olarak, dijital medyada bu ifadeleri kullanmak. Yani fiiliyata geçmeksizin bu ifadeleri kullanmak bile tutuklanmak ve hapis cezasına çarptırılmak için Batı'da yeterli, ama tam tersine Türkiye'den giden bir yönetici, bir cumhurbaşkanının aleyhinde olmanın ötesinde "onu öldürene bu arabayı vereceğiz" şeklindeki bir propagandayı Alman polisinin gözleri önünde yapmaksa herhangi bir şekilde suç olarak sayılmıyor. Diğer bir haber başlığıyla devam ediyoruz değerli dinleyenler. Nitekim geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep ettiği karar taslağını onayladı. Parlamentodaki oylamada 64'e karşı 477 oyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği müzakerelerinin askıya alınması çağrısı kabul görmüş oldu. Avrupa Parlamentosu'nun kararının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak değerli dinleyenler, ilk kez 2005 yılından bu yana bir Avrupa Birliği kurumu müzakerelerin askıya alınması için resmi çağrıda bulunmuş oldu. Konuyla ilgili olarak anayasa değişikliği paketi kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu değil gerekçesi gösteriliyor. Bu askıya alınma kararının kabulünde söz konusu raporda 16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin derhal ve resmen askıya alınması için Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyor. Bu karara anayasa değişikliği paketinin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gerekçe olarak gösteriliyor. Ve raporda 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanırken sorumluların adil yargılanması gerektiği de belirtiliyor değerli dinleyenler. Bu noktada raporun detaylarına dikkat çekmek durumundayız. Nitekim üyelik yerine kuvvetli işbirliği teklif edilmişti aslında oylamadan önce. Avrupa Parlamentosu üyelik müzakereleri yerine kuvvetli işbirliğinin mümkün olabileceğini, ortak çıkar alanları üzerinde Ankara ile samimi ve açık bir tartışma başlatılabileceğini söylemişti. Fakat işbirliğinin aslında Batı'nın kendi çıkarları, Avrupa Birliği'nin kendi çıkarları doğrultusunda olacağını anlıyoruz. Nitekim Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de dahil olmak üzere tüm bu alanlarda işbirliğinin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı koşuluna bağlanması talep ediliyor. Yani bu koşul gerçekleşmediği müddetçe Gümrük Birliği güncellenmeyecek. Ayrıca Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye verilen üyelik öncesi Avrupa Birliği fonlarının da gözden geçirilmesini istiyor. Üyelik müzakerelerinin askıya alınması halinde bu fonların da askıya alınmasını, bu paranın doğrudan Türkiye'de sivil toplum ve sığınmacılar için kullanılmasını istiyor. Yani bu noktada aslında Avrupa Parlamentosu bu raporu bir koz olarak kullanıp Türkiye'ye istediği değişiklikleri yaptırmak derdinde değerli dinleyenler. Nitekim bu rapor aslında 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlarla bağlantılı olarak hazırlanmışa benziyor. Türkiye'de ilan edilen OHAL ve KHK'lar devamlı Avrupa Parlamentosu raportörü tarafından öteden beri vurgulanmıştı ve bu rapora bir gerekçe olarak ortaya konulmuştu. Nitekim 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşen süreç içerisinde FETÖ'cüleri yani darbeye teşebbüs edenleri, darbeyi gerçekleştirmek isteyenleri koruyup kollayan ve savunan Avrupa Birliği kurumları onların karşısında OHAL ilan eden Türkiye hükümetini aslında sanık sandalyesine oturtuyor ve böylece müzakerelerin askıya alınmasını kabul etmiş oluyor. Bunun itirafı niteliğindeki cümleler Deutsche Welle'de yayınlanan Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri röportajında geçiyor. Piri diyor ki değerli dinleyenler, Türk halkı hükümetin politikalarının acısını çekiyor. Aslında bu ne demek oluyor? Türk halkı eğer ki Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsan hükümetini uyar, hükümetinin karşısında dur ve böylece bizim istediğimiz değişikliklerin gerçekleşmesi için hükümetine baskı yap demek oluyor aslında. Bunun farklı bir şekildeki ifadelendirilmiş halidir bu cümle. Yani Türk halkı hükümetin politikalarının acısını çekiyor. Eğer bu acıyı çekmek istemiyorsanız bu politikaları değiştirin ve siz halk olarak hükümetinizin karşısında durun ya da baskı yapın anlamına geliyor bu cümle değerli dinleyenler. Nitekim Piri Erdoğan'ın yakında bir seçim yapması gerekeceğine ifade ediyor. Erdoğan gelecek 2 yıl içerisinde seçim yapması gerekecek. Ya bu değişiklikleri yürürlüğe koyacak ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından sonuçlarına katlanacak ya da değişiklikleri adapte ederek Türkiye'nin demokratik reform yoluna devam edecek, seçim kendisinin diyor değerli dinleyenler. Evet, konuyla ilgili olarak aslında Türk tarafından da bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Çelik, AP'nin raporu aynen iade edilecektir dedi. Bakan Çelik, AP raporu oylamayla kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur şeklinde. AP'yi referandum sonuçlarına saygılı olmaya çağırıyoruz diyen Çelik, raporun tanınmayacağını ve aynı şekilde iade edileceğini de söyledi. Evet, bu rapor hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz günlerde olduğu gibi gelecekte de Avrupa Birliği kurumları için emsal teşkil edecek bir rapor ve bu rapor ve ardından gerçekleştirilen askıya alınmasının kabulü kararı çoğu zaman karşımıza çıkartılacak. Özellikle de 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak değerli dinleyenler. Fakat aslında AP'nin çifte standardını tek bir olay, tek bir vaka ortaya koyuyor. O da Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK sergisi. Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında terör örgütü PKK'nın fotoğraflarının sergilendiğini biliyor muydunuz desem aslında birçok kişi tahmin edecektir. Ama hatırlatıyoruz. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında PKK fotoğrafları sergileniyor ve bunlar sergilenirken Türkiye'nin terörle mücadelesi, PKK ve FETÖ'yle mücadelesi eleştirilerek, bu rapora gerekçe kılınarak müzakerelerin askıya alınması çoğunluğun kararıyla kabul ediliyor. İşte Avrupa Parlamentosu'nun bakış açısını ifade eden en önemli ayrıntı bu aslında. Demek ki Avrupa Parlamentosu bu kararıyla PKK'nın ya da FETÖ'nün veya darbecilerin yanında olduğunu ve Türkiye'nin karşısında olduğunu da tescillemiş oluyor. Evet, bugün de buradan bakıncanın bu haberle sonuna geldik değerli dinleyenler. Batılı medyada yer alan Türkiye aleyhindeki haberleri yorumlamaya, algı operasyonlarını deşifre etmeye çalıştık. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buradan bakınca da tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Buradan bakınca bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.